Bu bölümün sponsoru Migros One ekibine destekleri için çok teşekkürler. Ayrıca üretim bandı ve Migros One işbirliğinde düzenlenen Ürün Yönetimi 2022 raporu yayınlandı. Rapora bölüm notlarından ve üretimbandı.com'dan ulaşabilir, ürün yönetimi ekosistemi ile ilgili merak ettiklerinizi bu raporda bulabilirsiniz. Şimdi yeni bölüme geçelim. Keyifli dinlemeler. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mahir Şentürk. Energy Web'de Senior Product Owner olarak çalışıyor. Hoş geldin Mahir.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için.
Ben teşekkür ederim kabul ettiğin için davetimi. Bugün enteresan bir konu olacak benim için. Çünkü hem Web3'e gireceğiz, kripto dünyasına gireceğiz, hem blockchain'e gireceğiz, hem enerji piyasalarına gireceğiz, hem Energy Web'in enteresan bir yapısı var, ondan bahsedeceğiz. Aslında istersen direkt böyle hani Energy Web'den başlayalım. Energy Web kimdir, ne yapar, oradan başlayıp ondan sonra derinleştiririz konuyu.
Ya Energy Web bir non-profit organization. İsviçre merkeziyiz. Çoğu kripto projesinde olduğu gibi. Fakat bizim ayrıştığımız nokta sadece enerji şirketlerinin blockchain çözümlerine ulaşabilmesi için farklı çözümler üretiyoruz. Kendi blockchain'imiz var. Yaptığımız çözümlerin çoğu kendi blockchain'imiz üzerinde yaşıyor. Yani blockchain'i bir ürün olarak aslında sunuyoruz. Fakat onun üzerine işte farklı open source çözümler yaratıyoruz ve yani sadece enerji firmalarını target ederek ilerliyoruz. Bu konuda hani diğer kripto projelerinden ayrılmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi reel sektörle iç içe çalışıyoruz. Hani işte olmayan bir şeyi satmıyoruz ya da üretmiyoruz. Diğer tarafta da enerji firmalarına bir işte son teknoloji çözümler sunuyoruz. Yani bir bakıma fiziksel dünyayla işte tamamen teknoloji dünyasını bir araya getiren değişik bir proje. Başka bir örneği yok zaten şu anda bizimki gibi. Bu kadar endüstriyle iç içe olup aynı zamanda hani blockchain çözümleri üreten. O yüzden hani misyonumuzda olabildiğince yenilenebilir enerjilerin, enerji kaynaklarının günümüz şebekesine entegre edilmesinin hızlandırılması. Bu sayede de işte low carbon, işte yenilenebilir enerji, yeşil kaynaklardan elde edilen enerjilerin daha fazla günümüz hayatına entegre edilmesini sağlanması. Non-profit oluşumuzun asıl sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Bunu kar amacı güderek ya da bir ürün satarak yapmıyoruz. Teknoloji geliştirerek yapıyoruz. Kısaca böyle diyebiliriz enerji web için.
Peki bu teknolojiyi geliştirip sonuçta bir proje yapıyorsunuz. O proje karşılığında bir ücreti oluyor mu bu işin?
Yani şöyle çalışıyoruz. Bizim blockchain'imiz proof of authority. Yani her isteyen bir validator olamıyor chain'imizin içerisinde. Bizim validator'larımızın hepsi birer enerji şirketi. Burada işte çok büyük enerji şirketleri de var. İşte daha girişimci diyebileceğimiz seviyede şirketler de var. Ama hepsi enerjiyle ilişkili şirketler. Bunların işte validator olması için hani belli bir ücret var. Öyle bir kısmı öyle finanse ediyoruz. Bir kısmı da enerji şirketleriyle geliştirdiğimiz projelerde işte danışmanlık ücretleri var. Bir kısımda öyle şey yapıyoruz ama hani bunu kar amacı gütmek için değil, sadece işte kendi işte developerlarımız, işte business development'lar vesaire, bütün şirketin o HR yükünü kaldırması için. Onun haricinde hani herhangi bir kar amacı yok. Bir sahibi yok şirketin. Öyle. Hani şirket kurulduğunda da zaten 2 tane büyük organizasyon co-founder oldu. Bir tanesi Grid Singularity. Singularity'de şebeke için, günümüz modern şebekeleri için open source çözümler üreten bir firma. Bayağı alanında saygın ve büyük firmalar. Co-founder'larından bir tanesi Gavin Wood. Gavin Wood da Ethereum'un co-founder'ı aynı zamanda. Şimdi Polkadot'un founder'ı. Diğeri de RMI. RMI de o da bir non-profit organization. Amerika'da yıllardan beri işte daha temiz enerjiye sahip olunması için çalışmalar, raporlar yayınlayan bir organizasyon. İkisinin ortak bir kuruluşu. Hani bir kısım teknoloji şirketi diyebiliriz. Bir kısım da hani işte dünyayı daha iyi ne yapabiliriz teknoloji sayesinde diye düşünen bir tarafımız da var. İkisinin böyle ideal bir birleşimi olmuş ilk çıkış noktası. Yani bayağı da eski 2018'de beri faaliyet gösteren bir yapıdayız.
Şimdi aslında şeyi de merak ediyorum. Çıkış noktasını ve o kuruluş hikayesini de merak ediyorum ama öncesinde aslında bir belki tam olarak ne yaptığını, hani Energy Web'in geliştirdiği ürünlerin neler olduğu üzerine biraz bir konuşalım. Şimdi ana misyon anladığım kadarıyla blockchain'i, açık kaynak yazılımı ve diğer teknolojileri kullanarak dünyayı işte İngilizce decarbonize deniyor. Yani daha çok işte yenilenebilir enerjilere doğru yöneltmek. Ana misyonu bu. Şimdi bunu ne şekilde yapıyor? Oradaki projeler veya ürünler neler? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
En büyük ürünümüz bizim zaten kendi blockchain'imiz. Proof of Authority blockchain. EVM tabanlı, yani işte Ethereum'a çok benzer bir yapıda. Sadece konsensüs mekanizması farklı. En büyük ürünlerimizden bir tanesi blockchain. Biz bunu işte source of truth olarak kullanıyoruz. Hani zaten dinleyen çoğu kişi aşinadır hani blockchain'in neden kullanılması gerektiğini. Diğer ürünlerin, yani bizim zaten baktığınızda iki tane ürün diyebileceğimiz diğer işte hem external hem internal olarak kullanılabilecek iki tane ürünümüz var. Diğeri de Identity and Access Management çözümlerimiz. Bu iki ürünü kullanarak çeşitli projeler yapıyoruz. Geri kalan yaptığımız çoğu şey aslında proje olarak nitelendirilebilir. Böyle bir off-shelf bir ürün gibi düşünmek çok yanlış olur. Biz ürün diyoruz kendi aramızda ama aslında baktığınızda birer proje. Çünkü şöyle de bir sıkıntı var. Her ülkenin şebekesi ve kuralları, regülasyonları birbirinden farklı. O yüzden hani bir tane çözüm üretip, bir tane ürün yaratıp bunu her yerde kullanabilmenizin pek mümkünatı yok. Ve her işte enerji şirketinin, her bölgedeki enerji şirketinin kendi kuralları ve kendi istekleri, kendi business logic'leri var. O yüzden hani böyle bir genel bir çözüm üretip onun üzerinde bir şeyler yapmak çok mümkün değil. O yüzden genelde enerji şirketiyle birebir çalışmayı tercih ediyoruz. Çok daha hızlı oluyor. Burada da işte kendi ürettiğimiz open source yazılımları biraz böyle building block gibi kullanıp işte projenin requirement'larına göre onu şekillendiriyoruz. Ya ürün olarak hani blockchain okey. Diğeri de Identity and Access Management da benim yönettiğim ürün. Hani ben birazcık da ürün yönetimi tarafındayım. Proje yönetimindense. O da Self-Sovereign Identity diye bir kavram var. Belki duyanlar olmuştur. Bildiğiniz gibi internette herhangi bir kimlik yok. Hani ben sizin yerinize de geçebilirim. Ve hani bunu kanıtlayabileceğim herhangi bir şey yok. Çünkü internet IP adresleri, MAC adresleri üzerinden geçiyor. Ve bunlar hepsi bir makine ya da network adresi. O yüzden sizin siz olduğunuzu belirtebilecek herhangi bir belirteç yok. Burada işte Self-Sovereign Identity bu eksiklikten çıkmış bir şey. Blockchain'le ilgisi de blockchain bunu herkese açık bir şekilde yaratabilmeyi mümkün kılan teknoloji. Burada da blockchain'i bir registry olarak kullanıp identitylerin hepsini o registry'e kaydetmeniz yatıyor. Altta yatan sebebi. Bununla ilgili biz işte kullanıcılara, cihazlara, bunlar işte akıllı sayaçlar olabilir, invertörler olabilir, bataryalar olabilir. Bunlara bir kimliklendirme yapıyoruz blockchain üzerinde. Bunu blockchain üzerinde yapmanın avantajı ne diye soracak olursanız, farklı kurumların aynı cihazları kullanabilmesi. Çünkü siz bir cihazı kendi registry'nize kaydettiğiniz zaman o cihaz sizin için tanımlı bir cihaz. Aynı işte Facebook'taki account adresiniz gibi düşünebilirsiniz. O sizin adresiniz ama aynı adresi Twitter'da kullanamıyorsunuz. Bu interoperability case'i enerji cihazları için oldukça önemli. Çünkü birden fazla kurum aynı cihazlara erişimi gerekebilir ya da farklı use case'ler için kullanması gerekebilir. O yüzden o cihazın diğer bütün kurumlar için bir şekilde kayıtlı olması lazım. Biz bununla ilgili çözümler yapıyoruz ürün olarak ve bunun bu tabii ki tek başına al ve kullan gibi bir ürün değil. Hani onu farklı şeylerle, use case'lerle match ediyoruz. Bu bir hani İşte identity layer oluyor bizim için. Ve onun üzerine işte mesela şebeke esnekliği ile ilgili bir şey yapabiliriz. Ya da işte yeşil enerji sertifikaları ile ilgili, green proofs dediğimiz yeşil enerji sertifikaları ile ilgili projeler yapıyoruz. Ama baseline olarak bir işte cihaza ve kullanıcılara bir identity verilmesi, hani benim yönettiğim ürünü bir ürün sınıfına sokuyor en azından. Genel hatlarıyla böyle.
Kullanım alanlarıyla ilgili birkaç örnek verebilir misin? Hem aslında şey tarafını da merak ediyorum, hem blockchain tarafını hem de bu identity management kısmında da. Yani ben bir kere bir enerji firmaları dediğin zaman enerji üreten firmalardan mı bahsediyoruz sadece?
Yok, hepsi. İşte bunun içerisinde enerji dağıtım firmaları var, enerji işte iletim firmaları var, ondan sonra enerji satış firmaları var. Hani bunları kısaca Türkiye'den örnek vermek gerekirse işte bir tanesi TEİAŞ, diğeri TEDAŞ, işte Enerjisa, mesela Enerjisa bir retailer gibi firmaların hepsiyle hani çalışıyoruz farklı projelerde. Onların hepsinin hani kendi arasında use case'leri farklı. Mesela bir işte Hollanda'da Stedin'le proje yapıyoruz. Stedin bir enerji dağıtım şirketi ve satış şirketi. İşte Hollanda'nın hani en büyük region'ına zaten onlar bakıyorlar. Mesela onlar işte bu decentralized identifier'ları kullanarak, DID'leri kullanarak, bu işte merkeziyetsiz kimlik, daha demin bahsettiğim identity kısmı, sahip oldukları cihazları bütün life cycle'ı boyunca track etmek istiyorlar, takip etmek istiyorlar. Ve bu life cycle eventlerini hiçbir şekilde kaybolmayacak bir şekilde blockchain sayesinde tutmak istiyorlar. Mesela işte bir tane cihaz üretildi, sonra Stedin onu satın aldı, sonra işte herhangi biri aldı cihazı ve şey...
Cihaz ne cihazı bu arada?
Akıllı sayaç mesela, evimizdeki akıllı sayaç ya da işte farklı network elemanları kendi içleri için. Ondan sonra biri de bu şeyi, montajı verify etti. Bu life cycle eventlerin hepsini blockchain tabanlı olarak tutuyoruz. Ve bu bize ne sağlıyor? Hani kayıtların sonsuza kadar güvenli olacağını teminatını veriyor blockchain sayesinde. Çünkü enerji firmasının belki database'inde milyonlarca ürün var. Milyonlarca kullanıcıya ait milyonlarca ürün var. Hani belli bir süre sonra o database management ve verilerin doğruluğunun verify edilmesi zor. Blockchain hani en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi record keeping. Biz de hani mesela o projede işte identity kısmını kullanarak onun üzerine bir life cycle traceability projesi geliştirdik mesela.
Bir şey sorabilir miyim? Ya soram ama cahilce bir soru olabilir ama yani bu yapının blockchain'de olmasının sebebi tam olarak nedir? Yani burada iyi yönetilen merkezi bir veri tabanı ve API ile o veri tabanına akses verilmesi versus hani blockchain'de olması. Yani şimdi kağıt üzerinde anlıyorum ama hani blockchain'de olması demek bütün bu oyuncuların da aynı zamanda bir node olması, bir validatör olması da gerekiyor anladığım
Yok.
Kadarıyla. Gerekmiyor mu?
Blockchain'i, yani blockchain public bir database gibi düşünebilirsin. O yüzden hani herkesin istediği gibi, özellikle tabii ki bunu tür blockchain var. Bir tanesi permissionless, bir tanesi permission. Permissionless blockchain'ler public blockchain'ler ve hani herkes bir şekilde o blockchain'le interact edebilir. Hani herhangi bir şekilde hani birinden izin almana ya da bir şey yapmana gerek yok. Mesela bugün Ethereum'da bir tane işte decentralized application deploy edip onu kullanıcılarına sunabilirsin. Bunun için kimseden izin almaya gerek yok. Ya da işte Ethereum'un on-chain verilerini istediğin gibi aggregate edebilirsin ya da hani bir veri analizi çıkartabilirsin. Bununla ilgili herhangi bir sınır yok. Blockchain olmasının en temel nedenlerinden bir tanesi işte herkes tarafından access edilebiliyor olması. Hani işte bir database kurdun, işte bir decentralized database kurdun ve onların herkese bir access permission verdin. Öyle bir şey kurmana gerek yok. Blockchain'in en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Bir de verilerin transparan oluşu. Yani verilerin herkes tarafından verify ediliyor olabilişi. Bu iki türde hani bir decentralized database kurup onu yönetmektense daha mantıklı. Bir de işte bir işte dağıtık database kurduğunda bütün nodlar sende ve hani bir şekilde onların koordinasyonunu sağlaman lazım. Blockchain'in işte konsensus mekanizması ve node operatorlara belli bir işte finansal destek vermen otomatik olarak o sistemi kurman anlamına geliyor. Bu ikisi birkaç sebepten dolayı hani blockchain üzerinde böyle bir şey yapmak daha mantıklı. Tabii burada mesela farklı olaylar da devreye giriyor. Mesela işte veri, çünkü data transparan olduğu için, herkes tarafından erişilebilir olduğu için ve sonsuza kadar müdahale edip silemediğin için, o yüzden hani blockchain'e ne kaydettiğin gerçekten önemli. Hani çok özel bilgileri ve kamuya açık olmaması gereken bilgileri, mesela işte bir kullanıcının e-mail adresi ya da işte telefon numarası, adresi vesaire işte GDPR'la çelişecek herhangi bir veriyi oraya koymamak lazım. O konulara dikkat ettikten sonra herhangi bir sıkıntısı yok. Biz de mesela o kısmı farklı bir şekilde çözüyoruz. İşte bu Self-Sovereign Identity'nin bir DID kısmı var, Identity kısmı. Bir de Credential kısmı var. Bunu şöyle düşünebilirsin. İşte senin bir cüzdanın var. Cüzdanın senin Identity'in. Cüzdanın içerisine de işte sürücü belgeni koydun, işte kredi kartını koydun, işte öğrenci kartını, işte iş yerinin kartını koydun. O koyduğun kartların her biri senin credential'ın ve hani senden istenildiği zaman mesela polis memuru seni durdurdu, kimliğini uzattın, verdin, gösterdin. O da seni onayladı. Bu işte Self-Sovereign Identity Access Management'ı böyle yapıyoruz. Bir cüzdan var, kripto cüzdanına benzer bir cüzdan ve onun içerisinde credential'lar tutuyorsun. JSON formatında bir belge imzalanmış senin private key'inle ve karşı taraf onu verify ediyor. Temel prensibi bu. Biz mesela o credential'ın belli bir kısmını off-chain'de tutuyoruz. Çünkü üzerinde önemli bilgiler var. Mesela işte atıyorum cihazın seri numarası, işte özel pin kodları vesaire. Onların bir kısmını off-chain'de encrypted olarak tutuyoruz. Ama bir kaydını da on-chain record olarak tutuyoruz ki off-chain record'un hiçbir şekilde temper edilmediğini anlayabil diye. Hashleyip on-chain'e yüklüyoruz. Böyle akıllı teknolojilerle mesela aynı zamanda public, herkesin önünde ve aynı zamanda işte private data'yı da bir şekilde güvenli bir şekilde tutabilmenin orta noktasını buluyoruz. Genel olarak hani SSI ile ilgili yaptığımız çözümler böyle.
Şimdi ya benim senin dediğinden anladığım hani buradaki ana belki de faydası bütün bu verilerin aslında doğruluğunun herkes tarafından onaylanabildiği bir yapı olması. Merkeziyetli olsaydı orada çok sadece o veriyi alacaktın ama doğru mu değil mi konusuna çok evet. Bir şey söyleyemiyordun. Evet. Yani belki her veriye ulaşabiliyorsun ama doğru mu değil mi orası bir soru işareti bir blockchain'de.
Çünkü kontrol tek bir insanın elinde. İsterse mesela istedim bütün verileri değiştirip sana sunabilir ve senin bunu verify etmenin hiçbir şansın yok. Çünkü geçmişe dönük verileri de göremiyorsun. Blockchain'in hani blok bazında blok blok ilerlemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Çünkü geçmiş transaction'larla ilgili de sana bilgi veriyor. Yani hepsine baktığında evet bak bu bana iletilen veri gerçekten doğru ya da gerçekten yanlış diyebilme kesinliğine sahipsin. En büyük ayrışma nedenlerinden bir tanesi bu. Ve bunu herkes yapabiliyor. Public'teki herhangi bir insan.
Bu blockchain'deki sizin ürünlerden bir tanesinin bir kullanım alanı yanlış bilmiyorsam veya yanlış anlatıyorsam lütfen düzel. Kripto minerlarının veya aslında kripto ile ilgili ilgilenen herkesin, tutanlar da olabilir, yani kripto tutanlar da olabilir, harcadığı elektriğin ne kadarının yenilenebilir enerji kaynaklı olup olmadığını track etmesi. Çünkü anladığım kadarıyla bu özellikle Amerika'da çok büyük bir olay oldu. İşte özellikle minerların harcadığı elektrik ve enerji üzerine bayağı bir gidildi hem basında hem de ondan sonra da hükümet de bayağı üzerine gitti. O yüzden bununla ilgili bir çalışma yapılıyordu. Benim anladığım siz orada işte o şeyi track ediyorsunuz. Yani enerjiyi nereden alıyor, hangi kaynaktan alıyor ve bu kaynakların yüzde ne kadarı yenilenebilir ya da değil. Şimdi bunu bir kere hani doğru mu anlattım lütfen düzelt yanlışsa. İkinci sorum da şu. Bunu nasıl yapıyor? Yani aklıma gelen tek şey hani bütün bu enerji üreticilerinin veya en azından minerların kullandığı enerji üreticilerinin blockchain'e bağlı olduğunu varsayıyorum. Oradan da şey alabiliyorsun yani hani bu yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiyor. Bu işte kömürden elektrik üretiyor. O yüzden bu işte böyle diye yani öyle track edebiliriz diye aklıma geliyor ama sana atayım topu orada.
Şöyle enerji bir havuzdur. Sonuçta elektronları sayamayacağımız için enerji bir havuz. Sonuçta üretenler o havuza artı bakiye olarak yazıyor. Tüketenler de eksi bakiye olarak yazıyor. Ve herkes o havuzdan kullanıyor. Aynı işte finansal sistemler gibi benzeri. Bunu yapabilmenin şu anki teknolojik altyapıyla tek yolu o üretilen yeşil enerjilerin hepsini sertifikalandırmak. Ve son tüketicinin o sertifikayı redeem etmesi. Sistem sertifikalar üzerine ilerliyor. Bu karbon krediler için de aynı şu anda. İşte siz ağaç diktiniz, bir ormanlaştırma yaptınız ya da işte serbest karbonu aldınız ve betonun, çimentonun içerisine entegre ettiniz. Bir sertifika düzenliyorsunuz ve son tüketici onu redeem ediyor. O sertifikayı kullanıyor bir yerde. Konsept tamamen sertifikalar üzerinde. Yenilenebilir enerji sertifikaları, bunlara REC deniyor. İşte Amerika'da belli standartlar var, Avrupa'da farklı bir standart var, işte dünyanın geri kalanında farklı bir standart var. Şu anda bizim kullandığımız sertifika standartı IREC. IREC bir organizasyon. Bu işte sertifika standartını yaratan organizasyon. Bu sertifikaların blockchain üzerinde represent edilmesini sağlıyoruz. Ve ondan sonra işte minerlar, ya da işte enerji tüketen herhangi bir kurum bu sertifikaları alıp farklı use case'lerde kullanıyor. Mesela işte Türkiye'de bir tane validator'ımız var, Foton Enerji. O mesela bu IREC sertifikalarının marketplace'ini kurdu blockchain üzerinde. Siz kredinizi alıp işte bir NFT'ye dönüştürüyorsunuz bizim blockchain üzerinde. Ondan sonra işte onu marketplace'te başka bir kullanıcıya satıyorsunuz ve o kullanıcı da alıp o sertifikayı redeem ediyor, kullanmış oluyor. İşte balance sheet'ine eklemiş oluyor. Bunun gibi bir şey. Şimdi burada minerlarla yaptığımız proje ya da geliştirmek istediğimiz ürün adı Greenproof. Greenproof herhangi bir şeyin, bu miner olabilir ya da herhangi bir endüstri kurumu olabilir, İşte ürettiği değerin için kullandığı enerjinin ne kadarının yeşil olup olmadığını sertifikalandırmak. Sonunda ona bir credential veriyoruz. Bu şimdilik bir kısmı off-chain olmak zorunda. Tamamen blockchain'le alakasız bir audit kısmı var işin. İşte bir kurum, bir verifier gidiyor ve işte o belgelerini inceliyor. İşte ne kadar yeşil enerji sertifikası var, işte ne kadar ne yaptı, işte enerji tüketimi ne kadar, işte yüzde kaçına tekabül ediyor. Bunu zaten hali hazırda yapan bir sürü verifier firma var, audit yapan firmalar var. Ondan sonra biz bunları alıp on-chain dataya dönüştürüyoruz. Hani o kredileri aldı, yenilenebilir enerji kredilerini aldı, işte enerji tüketimi de bu kadar. Onu match edip bir credential tanımlıyoruz. Bu credential da işte farklı o miner'ın farklı kullanım alanlarında şey yapıyor. Onun işte Bitcoin ya da Ethereum adresine linkleniyor ve onu kullanarak borsaya gitti ve tokenlarını transfer etmek istedi. İşte sonuçta belli bir miktar normal fiyat paraya dönmesi gerekiyor. İşte dolar, euro vesaire. Döndüğü zaman işte bak bu adam gerçekten yeşil enerji sertifikası ve üretim yapmış. Yeşil enerji kullanmış üretiminde gibi gibi farklı. Ya da işte mesela Amerika'dan bahsettin, işte New York eyaleti mesela yeşil enerji kullanmadan yapılan mining operasyonlarına izin vermeyeceğini açıkladı. O mesela bir regulation olarak adamın, oradaki miner'ın zaten bu sertifikaları toplayıp kendi enerjisini yeşil enerjiye dönüştürmesi gerekliliğini şey yaptı. Aynı şekilde o credential'ı kullanarak aynı şekilde onu şey yapacak.
Bir şey sorabilir miyim?
Tabii ki.
Pardon, böldüm. Şimdi bu sertifikasyon işini biraz daha iyi anlamak istiyorum. Şimdi sertifikasyon, sen diyorsun ki enerji bir havuz. O yüzden aslında kaynağın nerede olduğunu bilmiyorum. Ben elektrik kullanıyorum ama kömürden mi geldi, güneş panelinden mi geldi, rüzgar türbininden mi geldi onu bilmiyorum diyorsun, değil mi? Ben dağıtıcıdan alıyorum elektriği sadece.
Evet.
Kendim, kendi solar panelimde şey yapmıyorsam, üretmiyorsam,
evet,
mesela.
Evet, off-grid çalışmıyorsan evet.
Evet, şebekeden alıyorsam kaynağını bilmiyorum. Diyorsun ki ben sadece o işte karbon kredi deniyor zannedersem buna, değil mi? Karbon krediyi alarak.
Karbon kredi, bir de işte yenilenebilir enerji kredisi.
Yenilenebilir enerji kredisi REC'leri alarak, şimdi şurada kafam karışıyor. O sertifikasyonlar limitli mi? Yani o sertifikasyonlar pazardaki üretici kapasitesi kadar mı var?
Evet. Yani o sertifikayı basabilmeniz için, yaratabilmeniz için önce sizin bir işte güneş enerji santraliniz var. Güneş enerji santralinizin kapasitesi, maksimum ne kadar sertifika basabileceğiniz gibi detayları işte mesela IREC'se IREC'ten bir görevli gidip onu verify ediyor. Diyor ki bu insan bir senede 10 megawatt enerji sertifikası üretebilir diyor. Ve o sizin maksimum limitiniz. Tabii ki ne kadar üreteceğiniz ortam koşullarına göre değişiyor. Ama o bir limitli. Yani ne kadar sertifika arz edebileceğiniz piyasaya belli bir şey var. Tüketiminizde herhangi bir limit yok. Tüketen, sertifikayı alan ve redeem eden için herhangi bir limit yok. O ne kadar isterse alabilir. İsterse enerji üretiminin işte %200'ü kadar yenilenebilir enerji sertifikası da alıp kullanabilir. Onun için herhangi bir limit yok. Burada yani sertifikalardaki amaç, baktığınızda şebekede birbirine bağlı olmayan iki tane elemanın enerji sertifikası üzerinden bir enerji ticareti gerçekleştirmesi çoğu insana mantıksız geliyordur. Ama burada asıl amaç bir ekonomi yaratarak bir işte insentif yaratmak. Hem son tüketicinin bilinçlenmesi hem de üreticinin sayısının artması. Siz bir ekonomi yarattığınız zaman o conversion daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Mesela Türkiye'de hani çok önem verildiğini sanmıyorum ki zaten o kadar fazla araç da yok. Ama mesela Avrupa'da insanlar işte şarj istasyonunda aldığı enerjinin yeşil olup olmaması onlar için önemli mesela. Onun için ekstra ücret ödeyen son tüketiciler de var. İşte benim elektrikli arabam sadece yeşil enerjiyle şarj olsun istiyorum gibisinden. Hani bu farkındalık arttıkça tüketici tarafında, mesela Türkiye'de de İhracatçılar önem veriyorlar. Özellikle mesela işte mobilya tarafında. Avrupa'ya ihraç edilen mobilyaların çoğunda yeşil enerji sertifikası üretilmiş olması bir ön koşu olarak sunuluyor. Bu tarz şeylerle o ticaretin artması, böylelikle hani yeşil enerjinin daha çok tercih edilen bir alan olması ve o ekonomiyle desteklenmesi hani buradaki amaç. Fiziksel olarak baktığınızda hani ya da işte teknoloji olarak baktığınızda hani biraz manasız geliyor ilk başta. Ama hani elektriğin bir havuz olduğunu ve hani girdiğinin çıktığının önemli olduğunu düşününce belli bir noktada hani mantıklı geliyor.
Yok ya şey, şimdi üretim zincirini düşündüğümde oradaki bağlantıyı kuramamıştım ama mesela şimdi anlatınca daha iyi anladım. Yani diyorsun ki insanlar böyle bir talep var. Hem piyasadan hem hukuki regülatör organizasyonlardan. Biz buraya doğru gidiyoruz diye. Bunu da bana kanıtlaman lazım. Yeşil kaynaklardan, yenilenebilir enerjiden faydalanıyorum diye. Bunu kanıtlamanın göstergesi bu sertifikasyonları almak. Bu sertifikasyonların arzı da üreticilere bağlı. İşte güneş paneliyle üretenler, rüzgar türbinleri, diğer bütün kaynaklar vesaire. Orada da limitli, kısıtlı bir arz var. O sertifikasyonları alıp ben aslında oraya katkıda bulundum diyorum. Ben, belki de benim kullandığım elektrik şeyden geliyor. Yani kömür santralinden geliyor. Onu bilmiyorum ama en azından paramla oraya destek oluyorum, yatırım yapıyorum gibi bir şey oluyor. Sen diyorsun ki hani bu yapıyı kullanarak, bu yapının dinamiklerini kullanarak aslında orada bir davranış değişikliği yapmaya çalışıyoruz insanlık olarak.
Evet, aynı. Aynısı karbon marketleri için de geçerli. Karbon market de aynı prensipte çalışıyor. Sonuçta siz işte bir yere orman yaptığınızda ya da ormanlık alana dönüştürdüğünüz ya da işte havadaki serbest karbonu herhangi bir yere entegre ettiğiniz de onu birebir olarak kanıtlayabilmenizin imkanı yok. Ama sonuçta bu sertifikasyonlarla belli bir derecede bir işte ikincil market yaratmış oluyorsunuz ve insanları hani daha fazla bu kaynaklardan gelen şeylerle tüketmeye işte ya da insanların daha fazla yatırım yapmasını olanak sağlıyorsunuz. İşte mesela üreticiler gördü çok fazla yenilenebilir enerji sertifikası ihtiyaç var. O zaman mesela insanlara daha cazip gelecek. Ben hani elektriğimi bir sertifikaya dönüştürüp satabilmem daha mümkün diyecek ve hani o yatırımı yapmaya karar verecek. Zaten maksat o incentivization'ı arttırmak. Onu arttırdıktan sonra hani daha başarılı bir gelecek bizi bekliyor olacak.
Peki bu sizin blockchain, bu IREC ve REC diye adlandırdığın sertifikasyonların doğrulamasını nasıl yapıyor? IREC satan firma da mı blockchain üzerinde?
Şöyle, IREC bir işte teknolojik olarak bağlantımız var. Bir API connection'ımız var. Böylelikle IREC sonuçta bir santrali önce IREC'e register etmeniz gerekiyor. Onlar hala centralized registry kullanıyorlar. Ondan sonra bizim platforma export ediliyor onlar. Ve o platformun üzerinde işte ne kadar üretim kredisi varsa onu oluşturabiliyor. Ürettiği kredi de bir NFT olarak tutuyoruz. Sonra birden fazla participant arasında bu trade edilebiliyor. İşte atıyorum mesela ben size sattım, siz işte başka birine sattınız, sonra ben tekrar aldım gibi. Farklı participantlar arasında o kredi el değiştirilebiliyor. Tabii bu tamamen bir trading ile alakalı bir şey. Ondan sonra son kullanıcı onu redeem ediyor. Redeem edince tekrar IREC serverlarına bağlanıyor. Hani bu sertifika artık yok oldu. Bilginize sunarız gibi. Biz işlemlerin transparanlığı, hani birden fazla kullanıcı arasındaki işlemlerin transparanlığını blockchain üzerinde tutuyoruz. Sonuçta o krediye daha önce kim sahip olmuş, kim üretmiş, işte kimler arasında transfer olmuş, ne kadar meblağa transfer olmuş gibi bilgileri transparan bir şekilde tutabiliyoruz. Biz işin trading kısmını tutuyoruz. IREC registry de işte ilk registry ve işte redemption kısmını tutuyor. Hani şu anda maksimum seviyede blockchain kullanımı böyle. Tabii ileride IREC'in bildiğim kadarıyla böyle planları var. Komple registry'yi de blockchain tabanlı tutmak gibi. Şu anda kullandığımız sistem birazcık böyle. Hani trading kısmı blockchain ile registry kısmı IREC serverlarında.
Trading'de şöyle bir şey mi var peki? Mesela ben 500 kW'lık bir sertifika aldım. 200'ünü kullandım, 300'ünü mü satışa çıkarıyorum? Trade ediyorum mesela. Ya çünkü bir şekilde onu atıyorum ben 500 kW'lık aldım, onu tamamen trade edemiyor olmam lazım. O zaman arzla oynarım. Saçma sorular soruyor olabilirim. Hiç pek anlamadığım bir yer şey olduğu için kusura bakma ama. Şimdi ben 500 kW'lık sertifika aldım. Tamam mı? Bir üreticiden veya sistem üzerinden. Bunun sebebi de ben 500 kW'lık kullanım karşılığında aldım aslında. Kendi kullanımımı işte yenilenebilir enerji damgalı yap. Şimdi bunu trade edersem
sonra redeem ettiğiniz tutar önemli. Hani redeem demek o sertifikayı yani üretilen o enerjiyi yeşil enerjili enerjiyi bir yerde redeem ediyorsunuz. Hani kapatıyorsunuz. Bu kullanıldı diyorsunuz. Ben bunu balance sheet'ime işliyorum diyorsunuz. İşte atıyorum 300'ünü tekrar trade edip 200'ünü redeem edebilirsiniz.
Hani tamam, okey. Aynen. Yani kullandığım kadarını şey yapmıyorum, trade etmiyorum. Evet. Kullanmadığım kadarını trade ediyorum. O zaman arzın boyutunu arttırmıyorum aslında. Ona geliyordum.
Evet. Ya istediğiniz o tamamen hani sizin şeyinize kalmış ama genelde firmalar hani bir sertifikayı satın aldıktan sonra bir yerde redeem ediyor evet. Ki çünkü sonuçta redeem etmeden ben yeşil enerji sertifikası kullanıyorum demek çok yanlış olur. Bir de sertifikalar bir sene geçerli yanlış hatırlamıyorsam. Bir sene boyunca trade edilip sonra bir sene sonunda redeem etmeniz gerekiyor. O yüzden hani bir yerde
o zaman benim aslında blockchain'e bir tüketici olarak da bir şey bilgisi göndermem gerekiyor. Ya ben bu kadarını kullandım bilgisini de göndermem lazım değil mi?
O tamamen sizin balance sheet'inizle alakalı. Sonuçta hani aynı finansal balance sheet'ler gibi enerji balance sheet'iniz de var. Hani ben şu kadar tükettim, işte şu kadarı yeşil enerjili gibi. Sonunda hani onu sıfıra eşitlemeye çalışıyorsunuz. Kafa kafaya gelmesini eşitlemeye çalışıyorsunuz. Bu bağlamda hani bir yerde kullanmanız lazım. Bir yerde redeem ediyorsunuz ki o balance sheet'inizde gözüksün. Mesela karbon kredilerinde böyle bir sıkıntı var. Karbon krediler 50 sene geçerli. 50 sene geçerli olduğu için mesela elinizde tutup balance sheet'inize yazıp sonra satabiliyorsunuz. Hani orada birazcık daha böyle enteresan dinamikler dönüyor. O konuya çok hakim değilim. Ama hani enerji sertifikaları bir sene geçerli olduğu için eninde sonunda bir yerde redeem ediliyor ve kullanılıyor. Yoksa zaten sertifika yanmış oluyor. Öyle dinamikleri var.
Peki şu an bu IREC piyasası bu sertifikalar anında satılıyor mu ve anında olmasa da tamamen satılıyor mu yoksa satılmayan sertifikasyon kalıyor mu?
Yani Türkiye özelinde çünkü Türkiye'deki işte Photon platform şu anda aktif olarak hani çalışıyor. Production'da çalışıyor. Bildiğim kadarıyla hani onların sertifika stoğu yok denecek kadar az. Üretilen her sertifika bir yerde redeem ediliyor, satılıyor, el değiştiriyor. O konuda bildiğim kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Hani böyle stok oluşmuyor, şişmiyor. Çünkü globalde büyük ölçekli bir marketplace var mı bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Mesela bazı ülkeler başka ülkelerden de sertifika import etmeye çalışıyor. Mesela özellikle Avrupa Birliği'nde çok fazla olan bir şey. Çünkü komşunuzdan elektrik alıyorsunuz her zaman. İşte Belçika, Almanya ile bağlı, Hollanda ile bağlı gibi. Hani başka ülkelerden de sertifika import ediyorlar. Hani genel olarak talep arzdan daha fazla. Rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Her üretilen sertifika tüketiliyor. Çünkü güzel olan kısmı mesela karbon markette çok fazla ölü sertifika var. Çünkü mesela bir ormanlık alana sertifika basılmış ama o ormanlık alan artık yok. İşte kesilmiş ve bir bina yapılmış. Bunu verify edemiyorsunuz ama enerjide hem sertifika süresi kısa hem de o sertifikayı basmadan önce sizin kurulu gücünüzü, her şeyinizi verify ediyorlar. O yüzden hani birazcık daha güvenli. Sertifikalarda hani çöp sertifika vesaire gibi şeyler olmuyor. Yani o bağlamda birazcık daha güvenli ve talep gitgide artıyor.
Biraz da şeye değinelim istiyorum. Şimdi sizin yani non-profitsiniz ama diğer taraftan bir aslında teknoloji şirketisiniz. Yani bir teknoloji geliştiriyorsunuz ve bu teknolojiyi firmalara büyük küçük proje veya ürün olarak satıyorsunuz diyelim tırnak içerisinde. Şimdi biraz şeyi merak ediyorum. Ürün geliştirme süreçlerinizi merak ediyorum. Sen bir product owner'sın. Hatta orada product solution.
Solution owner diye geçiyoruz. Birazcık daha böyle genişletmişler kaldım.
Biraz yapıdan bahsedebilir misin? Kaç kişi çalışıyor, kaç yazılımcı var vesaire biraz organizasyon nasıl?
Biz şu anda yanlış hatırlamıyorsam 60 ya da 65 kişilik bir organizasyonuz. 3 tane merkezimiz var. Bir tanesi Amerika, Avrupa ve Avustralya. Tahmin ediyorum ki yaklaşık olarak bir 35-40 kişisi developer. Geri kalanlar da işte business development, işte product owner'lar ya da işte C-level vesaire öyle çeşitleniyor. Hani birazcık da teknoloji firması olmamızdan kaynaklandığı şekilde hani developer ağırlıklı bir iş gücümüz var.
Çalışma şekli olarak nasıl? Mesela hani sen developerlarla nasıl çalışıyorsun bir takım içerisinde mi? Daha önce görmediğin hani burada deneyimlediğin böyle enteresan bir süreç var mı?
Yani oldukça enteresan çünkü hani işte geleneksel bir yazılım üretmediğimiz için birazcık best practice'lerden yararlanamıyoruz hiçbir şekilde ya da işte mesela test yapamıyoruz. A-B test gibi. Ya da işte kullanıcı ne isterin cevabı yok gibi bir şey. Hani özellikle böyle işte kullanıcıya yönelik bir şey yaptınız. Çünkü tamamen yeni bir sektör. Kimse neyin iyi olduğu, mesela en basitinden işte bir UI, bir UX için nerede ne konumlanması daha doğru olur, herhangi bir şey yok. Bilgi yok. Hani biz birazcık özgür çalışıyoruz diyelim o alanda. Şirket içerisinde farklı farklı takımlar var. İşte bazısı daha böyle proje bazlı takım, bazısı daha ürün bazlı takım. Onlar çeşitleniyor. Mesela benim yönettiğim takım ürün bazlı bir takım. İşte bu Identity and Access Management kısmını şey yapıyor. Bizim hani en büyük müşterimiz içerideki diğer projeler. O yüzden hani diğer projelerle çok fazla işte içli dışlı çalışmamız gerekiyor. İşte onlardan bütün requirement'ları toplayıp işte yeni bir feature release edeceksek ona göre karar veriyoruz. İşte onu ne zaman yapmak daha doğru gibi gibi farklı şeyler. Bir de bir standarta yönelik uygulama yapamadığımız için çoğu zaman birazcık da şey oluyor. Kervanı yolda düzmek deyiminin benzeri gibi birazcık yola çıkıyoruz. Şöyle bir feature implement etmemiz lazım. Ama yolun üzerinde bir sürü engellerle uğraşıyoruz. Onları bir şekilde aşıp en sonunda feature'ı release ediyoruz. Şu anda hatta sıkıntılı bir süreç. Production'a çıkacağız. Beta'ydı. Önce alfa'ydı. Önce beta'ya çıktık. Şimdi production'a çıkacağız. O yüzden hani ki böyle uygulamalarda çok fazla ters gidebilecek şey var. Ve hani o sistemlerin işte testlerin tutulması vesaire oldukça sancılı bir süreç. Çok fazla diğer proje bizim ürettiğimiz ürünlere dependent olduğu için mecburen hani onu oturtmamız gerekiyor. Onun haricinde günlük hayatta da hani herkesin product owner kesiminin bildiği gibi işte Atlassian kullanıyoruz. Jira, Confluence. Onun haricinde işte böyle günlük toplantılar için Miro kullanıyoruz. Diagram falan hani daha görsel anlatmamız gerektiğinde. Bir de hani çok fazla tercih ediliyor mu bilmiyorum ama Monday.com diye bir ürün kullanıyoruz ki hani birazcık high level olarak kim hangi takım neyle uğraşıyor, birbiriyle nasıl relate ediliyor onu biraz high level olarak görüp hani koordinasyonu arttırmak için öyle ürünler kullanıyoruz. Hani genel olarak böyle.
Sen bu dünyaya nasıl giriş yaptın? Energy Web'le nasıl tanıştın? Çok çünkü yani ben hiç duymamıştım. Sen bizim Slack'e girdiğinde hani yazdığın şeyden tanıştım. Çok da ilgimi çekti. Yani böyle her yerde duyulan bir şirket veya bir şey de değil yani. Sen nereden denk geldin merak
ettim. Şöyle ben orijinal olarak elektrik mühendisiyim. O yüzden hani şebeke ve şebeke sistemleriyle ilgili oldukça yakın çalıştım geçmiş dönemlerde. Onun haricinde de yani çok uzun zamandan beri yazılımla ilgiliyim. Hani hem kendim yazmam olsun hem bir takım yönetmek olsun. Bir de tabii işin blockchain tarafı var. Blockchain'e yanlış hatırlamıyorsam 2016'dan beri belli miktarlarda yatırımlar, işte white paper okumalar, işte teknolojinin advance'ı. O kısımlarda zaten çok fazla ilgiliydim. Birazcık enerji ve bunların böyle hepsinin bir kombinasyon oldu benim için. Yazılım var. Sonuçta baktığınızda hani blockchain üzerinde bir teknoloji geliştiriyoruz ama mesela bizim kullandığımız yazılım dilinin çoğu JavaScript. Hala JavaScript yazıyoruz. Hani çok fazla blockchain'le entegre olan kısımlar haricinde işte smart contract'lar haricinde geliştirdiğimiz her şey birer servis aslında. Baktığınızda yazılımı ve enerji sektörünü ve işte blockchain'i üçünü benim için birleştiren bir projeydi. Hani o yüzden oldukça iyi. Enerji Web'e başlamam da hani büyük bir şans birazcık. Benim çok yakın bir arkadaşım senior developer olarak başlamıştı Enerji Web'e. Ondan sonra o sırada da şirketin inanılmaz bir büyüme gereksinimi vardı. Çünkü globalde çok fazla proje alındı ve o projelerin bir şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Öyle işte o zamanki CTO ile tanışıp konuşup anlaştık ve başladım. Birazcık o kadar hızlı gerçekleşti ki hani gerçekleşmiş olmasına da inanamadım. Çünkü hep blockchain tarafında bir real bir iş istemiştim ve hayallerim gerçek oldu o konuda. O yüzden hani yani bence çok da iyi oldu. Şu anda neredeyse 2 sene olmak üzere başladığımdan beri. Oldukça güzel projeler yap ekiple beraber. Hani umarım daha da fazlasını yapacağız.
Şey de güzel hakikaten. Yani dediğin gibi blockchain hep şey deniyor ya, bu blockchain iyi güzel de işte bir kullanım alanı yok gerçek dünyada. Sadece işte bu kripto ve genel olarak spekülatif trading dışında bir kullanım alanı yok falan deniyor. Şu anda hani çok en real örneğini görüyoruz aslında Energy Web'de. Direkt enerji piyasası.
Piyasada böyle şeyleri çok sevmiyor. Öyle de bir enteresanlık var. Mesela işte herkese anlatınca işte biz enerji şirketleriyle çalışıyoruz. Gerçek projeler yapıyoruz. Hani gerçekten bir fiziksel ürünü blockchain dünyasına kazandırıyoruz. İşte invertör, batarya vesaire gibi. Hani kulağa çok hoş geliyor ama mesela yatırımcının gözüyle baktın mı çok bir şey ifade etmiyor. Onlar daha çok böyle işte hayal satın almaya, işte uçacak kaçacak projelere yatırım yapmayı daha çok değerli buluyorlar. Hani orada bir ayrışma var. Ama ben ilerleyen dönemde hani bu adaptasyonun artmasıyla beraber daha fazla önem kazanacağını umut ediyorum. Çünkü eğer blockchain'i günümüz hayatında kullanmazsak bizim için bir değer kazandırmayı ötesine geçemeyecek. O yüzden hani yani umut ediyorum bir noktadan sonra bir piyasa kırılımı yaşayacak ve buraya doğru yönelecektir. Yoksa hani gerçekten işimiz çok zor çünkü çoğu proje gerçekten hayal satmaya başlıyor ve hani sonunda hepimizin takip ettiği gibi acayip batma hikayeleri, tüm yatırımcılarını mağdur etme hikayeleri ortaya çıkıyor. Bu da hani ekosistem için çok kötü. Çünkü insanları çok yakından takip etmeyen insanlar için bir güvensiz algısı yaratıyor. Bu özellikle hani bizim gibi projeler için sıkıntı. Sonuçta biz bir gerçek dünyada değer yaratmaya çalışıyoruz. Blockchain'i entegre etmeye çalışıyoruz. Ama işte diğer tarafta bunu bozan elementler var. Sonuçta blockchain teknolojisi hani kalıcı olacağı artık kesinleşti. Çünkü teknoloji olarak büyük değer kazandırıyor insanlara. Ama bakalım işte ne kadar ne olacak piyasa koşullarıyla.
Bari çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Hem davetimi kabul ettiğin için hem de bu ilginç alanı bizimle paylaştığın için cidden teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler için de güzel bir sohbet olmuştur. Çok teşekkürler.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.